Ayrım 11, sayfa 96, Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Bölüm 18, Hala. Varis mi? Neyin varisi? Kay Carroll'ın mükemmel hesaplanmış keder ve ikna karışımına bakarak düşündü. Caldwell'lerin bir çiftliği vardı, bu ilçedeki en büyük çiftlik olabilirdi ama yine de sadece bir çiftlikti. Bir mega şirket ya da milyar dolarlık bir girişim değil. Varis bir çiftliğe mi? Peh, Elliot'ın bu konuda ne düşüneceğini merak etti. Yine de Carol zengin doğmuş ve tüm hayatı boyunca zengin olmuş birinin sofistike zarafetiyle davranmıştı. Duygularını dizginlemek ve amacı olmayan tek bir kelime bile söylememek için eğitilmişti. Kay'a karşı tavrındaki değişiklik korkacak bir şey olduğunu, umutsuzca yönetmeye çalıştığı bir şeyi gösteriyordu. Bir tür tehdit, belki de korumaya çalıştığı bir sır. Carol'ın çok önemli bir şeyi sakladığı açıktı. Onu Kay'in karşısında el pençe oturup tüm bunları anlatmasına yetecek kadar. Bu bacaklarını ayak bileklerinde çaprazlamasından, ellerini kucağına düzgünce koymasından, hissettiği gerginlikle çenesini sıkmasından ve gözlerine yansıyan endişeden belliydi. Yine de Alisa'nın ölüm haberine hazırlıksız yakalanmıştı. Önceden bilgisi yoktu. İlk duygusal tepkisini kontrol altına almayı başardığı anda torununun katilini yakalamaya olan ilgisi sıfıra düşmüştü. Belki de katilin kendisine yakın korumaya çalıştığı biri olduğundan korkuyordu. Bu bir katili korumak anlamına gelse bile. Caldwell çiftlik işinin gerçekten ne kadar değerli olduğunu öğrenmenin zamanı gelmişti. Normalde çiftçiler çocuklarına varis gözüyle bakmazlar. Carol hayalinde kasabanın kraliçesi olduğu bir büyüklük yanılsaması mı yaşıyordu? Yoksa kibri finansal gerçekler üzerine mi kuruluydu? Nesiller boyu sürdürülen çiftlik işi çok mu kazançlıydı? Öyle olsa bile Carol neyi saklıyordu ve oğlunun yapmak istediği şeyden neden korkmuş görünüyordu? ''Bana Alisa'dan bahseder misiniz?'' diye sordu Kay, oğlunun davranışlarından duyduğu bariz korkuyu araştırmamaya karar vererek. Öne doğru eğildi, dirseklerini koltuğun kol dayama yerlerine dayadı ve sesini elinden geldiğince yatıştırıcı ve sakin tutmaya çalıştı. Kafasındaki düzinelerce soruya yanıt almaya kararlıydı. Carol elinde tuttuğu buruşuk mendille gözünün kenarına dokundu. ''Hep tatlı bir çocuktu.'' dedi. Sesinde gerçek bir hüzün vardı. ''Bildiğin gibi hasta bir anneyle büyüdü ve hepimiz bunu telafi etmeye çalıştık. Ben, en büyük kızım Blanche, ev çalışanları bile onu şımarttık. Ama o bugünlerde bazı çocukların sahip olduğu edep dışı ya da nahoş tavırlarla büyümedi.'' Ayağa kalktı ve odayı yavaşça adımlamaya başladı. Sanki daha önce hiç görmemiş gibi duvarları inceliyordu. Yüzünü Kay'in dikkatli bakışlarından kaçırmaya çalışıyordu. Yaşlı kadın akıllıydı. ''Bilin neden boşanıp yeniden evlenmediğini gerçekten bilmiyorum.'' diye ekledi dedektifi arkasını dönerek. Sesi sertleşmişti. Her kelimesinden hayal kırıklığı fışkırıyordu. Döndü ve kısa bir süre Kay'a baktı, sonra bakışlarını başka yöne çevirdi. ''Beni duygusuz buluyor olmalısın ama karısı, yani Alisa'nın annesi bütün hayatı boyunca hastaydı. Zavallı Bill'im için bu nasıl bir evlilik düşünebiliyor musun? Ondan boşanıp onu mutlu edebilecek bir kadın bulsa daha iyi olurdu. Ona oğullar verebilecek güçlü, sağlıklı bir kadın.'' Ağzını zor kapalı tutan Kay'in dili tutulmuştu. Neyse ki Carol başka tarafa baktığı için yüzündeki şaşkınlığı göremiyordu. Çabucak kendini toparladı. ''Hasta karısına, çocuğunun annesine olan bağlılığının takdire şayan olduğuna inanıyorum.'' ''Evet, inanması güç bir şey değil mi?'' diye soğuk bir sesle yanıtladı. Çok ileri gittiğini anlamış olmalıydı çünkü gülümseyip özür diledi. ''Sadece oğlumu düşünüyorum, hepsi bu. Kızını kaybetti ve yakında karısını da kaybedecek. Her anne böyle bir durumdan endişelenir.'' ''Alisa ailede kiminle yakındı?'' diye sordu Kay. ''Buradaki en iyi arkadaşı kimdi?'' Carol pencereye yürüdü ve dışarıya biçer döverlerin geçtiği yerdeki altın rengi ve açık kahverengi anıza ve kaba inişli çıkışlı tarlalara baktı. Bill'in kız kardeşi Blanche diyebilirim. Ancak birçok kez Alisa'yı yardımcılarla sohbet ederken yakaladım. Hizmetçilerimiz kimsenin arkadaşı olmak için burada değiller. Eminim buna hak verirsiniz. Elbette diye yanıtladı Kay. Sesindeki alaycılığı gizleyememişti. Ama bu Carol tarafından fark edilmeden havada uçtu ve mesafeli duruşunda ve onu ayakta tutan ve huzursuzca volta atmasını sağlayan endişeli düşüncelerin arasında kayboldu. Ah, şunu da unutmadan sorayım. Shelley Harrelson diye birini tanıyor musunuz? Kay Carol'ın sırtına dikkatle bakarken gergin bir sessizlik oldu. Gergin sessizlik Carol'ın bir ipucu verirmiş gibi omuzlarını hafifçe kaldırmasıyla son buldu. Kimi? Kapı hızla açıldı ve Bill, orta yaşlı, ince sarışın bir kadını kolundan sürükleyerek içeri girdi. Ona direnmiyor, sürüklemesine izin veriyordu. Boyun eğmiş, hüzünlü bir ifadesi vardı. Saçları başının arkasındaki topuzdan kısmen kurtulmuştu ve gevşeyen tutamlar yüzünün bir kısmını kapatmıştı. Kay fark ettiğinde utançtan kızararak olduğu yerde dona kaldı. Kay Bill'i yalnızca birkaç dakika önce görmüştü ama şimdi onu zar zor tanıyabildi. Perişan durumdaydı. Saçları sanki kendisi bozmuş gibi darmadağındı. Gömleği ter içindeydi ve birkaç düğmesi eksikti. Gözleri çıldırmış gibi bakıyordu. Öfkesi her şeyi tüketiyor, odanın içindeki havayı bir tür statik yükle dolduruyordu. Ayağa fırlayan Kay orada bulunanların güvenliğinden endişe ederek bile doğru iki adım attı. Bunun olduğunu görmüştü. İnsanlar sevdikleri birini kaybetmenin acısıyla baş edemeyip şiddete başvurabilir, dayanılmaz acıların körüklediği delilik anlarına teslim olabilirdi. ''İşte sevgili kız kardeşim Blanche ile tanışın.'' diye bağırdı Bill. Kadının kolunu bırakıp doğruca Kay'e bakarak. Blanche biraz sendeledi ama sonra gözleri tarifsiz bir kederle dolu olmasına rağmen başını kaldırarak dimdik durdu. Kırmızı hırkasını vücuduna sardı, sonra kollarını göğsünde kavuşturdu. Bill Kay'e dönüp bize anlattıklarını ona da anlat diye bağırdı. Kay ona kısa bir an için şaşkınlıkla baktı. ''Hadi'' dedi Bill sesini daha da yükselterek, ''ona bir katil olduğunu söyle.'' Kadının göz bebekleri doğrudan Kay'in gözlerinin içine bakarken büyüdü. Ne? Kay sessizce boğazını temizledikten sonra, korkarım bugün aileye kötü bir haber getirdim. Alisa Caldwell öldürüldü. Elleriyle açık ağzını kapatmak için hızla soludu. Ne oldu? Diye düşündüğünü dile getirmeyi başardı. Sesi boğuk çıkıyordu. Boğazındaki düğüm yutkunmasını birkaç kez zorlaştıracak kadar acı verici görünüyordu. Bunu sormaya cesaret ettiğine göre çelik gibi sinirlerin olmalı diye tersledi bir. Gözlerinden kız kardeşine ateşli oklar fırlatıyor gibiydi. Onu öldürdüm Blanche. Omuzlarından tuttu ve onu sarstı ama Kay aralarına girerek adamın ellerini nazikçe ayırdı. Sanırım burada şiddete gerek yok dedi Kay. Sesindeki dile getirilmeyen tehdit çok netti. Bu konuşmaya karakolda devam etmeyi tercih ederseniz sizi memnuniyetle götürürüm. Bill bir adım yana atıp kız kardeşine öfkeyle baktı, sonra Kay'e döndü ve avuçlarını havaya kaldırdı ve ellerini gösterişli bir tavırla salladı. ''İşte mutlu musunuz? Değerli katilinize dokunmayacağım.'' Carol Bill'e yaklaştı ve koluna dokundu. ''Oğlum, üzgünsün, bunu anlıyoruz.'' dedi. ''Blanche seni affedecek.'' Sanki tenini yakıyormuş gibi dokunuşundan uzaklaştı. ''Beni affetmek mi? Beni affedecek öyle mi?'' Tüm yüzü ve boynu kıpkırmızı kesilmişti. Adam kalp krizi geçirmek üzere gibiydi. Bir şeyler söylemeye çalışarak kekeledi, kendini ifade edememek öfkesini körükledi. ''İtiraf etmesi gerekiyor.'' dedi sonunda, titreyen parmağıyla kız kardeşine işaret ederek. Blanche bir gözyaşı selinin arasından bakarak sessizce ağladı. Kızgın değildi, suçlamalarına da karşılık vermedi. Ama belli ki kalbi kırılmıştı. Kadının, Ali İsa'nın ölüm haberine ve erkek kardeşinin suçlamalarına tepkisinde onun cinayete karıştığını ya da bu konuda bir şey bildiğini gösterecek hiçbir şey yoktu. Kay'in görebildiği kadarıyla Blanche Caldwell geçerli bir şüpheli değildi. Ancak Kay hala kızının öldürüldüğünü öğrendiği anda Bill'in neden katil olarak onu düşündüğünü ve tüm bu varis meselesinin ne hakkında olduğunu bilmek istiyordu. Blanche'ın tavrında biraz ters olan bir şeyler vardı. Az önce erkek kardeşi tarafından fiziksel ve duygusal olarak istismara uğramıştı. Ve yine de onun üzüntüsü için empati, kederi için anlayış ve acı sözleri ve düşüncesiz jestleri için bağışlama dışında hiçbir tepki göstermedi. Carol haklıydı. Blanche kardeşini çok seviyordu. "Evet, devam et," diye böğürdü Bill. "Deliler gibi ağla." "Bill," diye araya girdi Carol sesini yükselterek ve tonunu keskinleştirerek. "Bu kadar yeter. Blanche hiçbir şey yapmadı." "İnanmıyorum," diye bağırdı annesine dönerek ve ona doğru birkaç tehditkar adım atarak. Kay omzunu sıkıca kavrayarak onu olduğu yerde durdurdu. "Bay Caldwell, lütfen buna hemen bir son verin." Bill durdu. "Bebeğimi onun öldürmediğini nereden bilebilirsin ha? Sadece ağladığı için mi?" Saf bir umutsuzluk hareketiyle ellerini saçlarının arasından geçirdi. "Bu senin lanet sistemin anne. Her zaman istediğin şey değerli mülkün için savaştığımızı görmek." Carol ağzı açık onu izlerken nefes nefese kalarak bir an için duraksadı. "Evet anne, senin her zaman istediğin buydu. Bizim ve çocuklarımızın senin paran için birbirimizi öldürmemiz." Kelimeyi zehirliymiş gibi tükürdü. "Pekala, al işte, şimdi başardık. İçimizden biri senin kabrislerin yüzünden öldürüldü," diye ekledi. Sesi gözyaşlarıyla doluydu. "Burada kalıp senin kuklan olmayı kabul ettiğim güne lanet olsun anne. Madeline ve Kendall senden olabildiğince uzağa kaçacak kadar akıllılardı." Kay dikkatini kısa bir süre Carol'a çevirdi. Gururlu kadının ağladığını, sırtını büktüğünü, omuzlarının inip kalktığını, kemikli ellerini göğsünde sımsıkı kenetlediğini görünce şaşırdı. "Carol, bunu hiç istemedim," diye sızlandı. Artık görünüşüne önem vermiyordu. Makyajına bulaşan gözyaşlarını kurulamadı ve her telinin yerinde olduğundan emin olmak için saçına dokunmadı. Bill'in söylediklerinde bir şeyler canını çok yakmış olmalıydı. "Ama yanılıyorsun," dedi sesi hışkırıklarla değiştirilerek. "Blanche burada değildi, New York'taydı." Kay Blanche'a baktı. Sakin, solgun, bitkin, sessiz duruyordu. Şehir dışındaysa neden kendini savunmak için bir şey söylememişti? "Bu doğru mu?" diye sordu Bill Blanche'a bakarak. Gözlerini onun yoğun bakışları altında indirdi. Konuştuğunda sesi duygudan boğuluyor gibiydi. "Dylan ve ben dün New York'ta Çinli yatırımcılarla görüştük." Bill ellerini ovuşturdu. Kaşları çatıldı. Bakışları acı vericiydi. "Eğer sen değilsen o zaman Alisa'yı öldürmesi için birini tuttun," dedi. Hala ikna olmamış gibiydi. Bu sözleri söylediğinde Blanche irkildi. Kısa bir süre ona baktı, derinden incinmiş gibiydi. "Hadi kabul et," diye devam etti. "Alisa'yı hiç sevmedin. Yeğenin olsa bile işin varisi olarak ondan nefret ettin. O oğlunun yolundaki bir engeldi. Ve sen kendi..." Blanche öne çıktı ve ona uzandı. Parmak uçları gömleğinin kumaşına zar zor değiyordu. Bill'in omuzları düştü ve başını eğip nefes verdi. Sanki ona dokunmak tüm öfkesini bir anda silip atmış, onu yorgun, bitkin, boyun eğmiş ve yenilmiş bırakmıştı. Kay sadece zayıf bir kadının okşamasına boyun eğen öfkeli bir aslanı izliyormuş gibi adamın dönüşümünü inanamayarak izledi. Kırbaç yoktu, zincir yoktu, sanki sadece sihir vardı. Sonra Blanche parmak uçlarında durup alınları birbirine değene kadar bile yaklaştı. "Bill, bunun doğru olmadığını biliyorsun," diye fısıldadı. "Bunu ikimiz de gerçekten çok iyi biliyoruz." Bill bir şeyler fısıldadı ve kollarını onun omuzlarına koydu. Kay'in çözemediği bir şey tarafından kontrol edilen bir kucaklaşmanın başlangıcıydı. Kay Blanche'ın sırrının ne olduğunu merak ederek, az önce ne oldu diye düşündü. kardeşine tek dokunuşla sadece birkaç kelimeyle evcilleştirmişti. Tüm sırlarını açığa çıkarana kadar onları sorgulamak isterdi. Ama bunlar onun ortaya çıkarması gereken şeyler değildi. Görünüşe bakılırsa bu insanların hiçbiri Alisa'yı öldürmemişti ya da ölümüyle ilgili önceden bilgileri yoktu. Hiç kimse tanık olduğu fizyolojik tepkileri, göz bebeklerinin genişlemesini, solgunluğu, hipertansiyonu, terlemeyi taklit edemezdi. Şüpheli o odada değildi. Artık yoluna devam etmesi ve izini başka bir yerde aramasının zamanı gelmişti. Pekala dedektif dedi Carol Kay ile çocuklarının arasına girerek Kay'i geri adım atmaya zorladı. Göz açıp kapayıncaya kadar bir süredir normal haline dönmüştü, dimdik ayaktaydı ve çenesini yine öne çıkartmıştı. Biraz önceki dağılmasından geriye kanıt olarak sadece bir göz kalemi lekesi kalmıştı. ''Burada işiniz bitti sanırım. Organize etmemiz gereken bir cenazemiz var.'' ''Evet, işim bitti.'' diye yanıtladı Kay. Bay Caldwell diye seslendi ve Bill ona bakmak için başını kaldırdı. Blanche'la olan temasını yavaşça kesti, pişmandı. ''Yarın sabah, mesela saat 10'da morga uğramanız mümkün olabilir mi?'' Bill gözlerini kaçırarak başını salladı. İçinde kabarmış tüm öfke gitmişti. Ondan geriye zar zor ayakta duran en ufak bir rüzgarda parçalanmaya hazır boş bir kabuk kalmıştı. ''Teşekkür ederim.'' diye yanıtladı Kay ve tekrar başınız sağ olsun. Birkaç dakika sonra Kay taze akşam havasını susamış gibi içine çekti. Soğuk hava ve düşen yaprakların altındaki çiğ ile ıslanmış toprağın kokusu tüm genzini kapladı. Orada tanık olduğu şey açıklanamaz olsa da büyük olasılıkla cinayetle ilgisizdi. Yine de içgüdüsü ona aksini söylüyordu. Neden onu geri dönmeye, her taşı çevirmeye ve her şeyi sorgulamaya, ailenin ona sergilediği özenle düzenlenmiş dış görünüşlerini yırtıp atmaya zorlayan, içini kemiren bir his vardı. Alisa'nın katili göründüğünden daha yakında olabilirdi. Bölüm 19. Sorular. Elliot, Caldwell çiftliklerinin kapısından girdiğinde hava neredeyse kararmıştı ama yine de aradığı kadını ya da en azından onu tanıyan ve ona bir isim ve adres verebilecek birini bulmayı umuyordu. Kirsten'i yolun kenarından alırken görülen kamyonun üzerindeki eyaletler arası yolda seyir yapan herkesin çok iyi bildiği logo onu Caldwell çiftliklerine getirmişti. Yol ayrımında durdu, sonra seçimini çabucak yaptı. Konutu sağında bırakıp soldaki ticari yapıya benzeyen yapı kompleksine yaklaşmayı seçti. İyi aydınlatılmış bir yerde ve her tarafta ekipmanları yükleyip boşaltan, kamyonları ve iş makinalarını süren ve emirler veren birçok insan vardı. Caldwell çiftlikleri logosu taşıyan parlak sarı baretler giyen denetçiler tüm yapılan işleri ellerindeki panolarda takip ediyordu. Kasım hasat mevsiminin sonu demekti ve günler uzun ve yoğundu. Bazıları işlerine devam ediyormuş gibi yapmadan önce dedektifin işaretsiz aracına uzun, şüpheli bir bakış atmak için gün sonu rutinlerini yavaşlattı ve güvenli bir mesafeden gözlemlemek ve yorum yapmak için küçük gruplar halinde bir araya gelmeye başladılar. Kırmızı mavi flaşörler aracın ızgarasının altına gizlenmişti ve araç da her ne kadar modifiye edilmiş olsa da bir Ford Explorer'dı. Hatta bazıları onu şahsen tanımış bile olabilirdi. Franklin County. Kaliforniya'da o kadar çok Teksaslı polis yoktu. Elliot şapkasını takıp kemer tokasını düzelterek araçtan indi, sonra telefonunu çıkardı ve Oregon'daki meslektaşının verdiği, hepsi bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasından alınan Grand'i siyah beyaz fotoğrafları gözden geçirdi. Fotoğraflardan biri aradığı kızı üzerinde insanların baretlerinde ve ön kapıda gördüğü logonun aynısı olan mavi bir tulum giymiş orta yaşlı, biraz kilolu bir kadınla birlikte bir masada gösteriyordu. Bir diğeri ise kadının markanın renklerini taşıyan kamyonun arkasını gösteriyordu. Pompaya yanaşmış yakıt ikmali yaparken bir görüntüydü. Son olarak üçüncü bir görüntü, kadının tuvaletten çıkarken yüzünün zar zor anlaşılabildiği bir anı gösteriyordu. Kamyonun görüntüsüne baktı ve plakasını ezberledi. Sonra plakayı görmek için etrafta biraz dolaştı. Sonra yükleme iskelesine doğru yürüyerek birkaç metre ötede toplanmış dört kişilik bir gruba yaklaştı ve onları şapkasının kenarına dokunan iki parmakla selamladı. "Merhaba," dedi. Varlığının dört kişiyi yaklaşan bir yırtıcıdan kendilerini koruyormuş gibi nasıl yakınlaşmaya ittiğini fark ederek. Onlara resmi gösterdi ve "bu kadını nerede bulabilirim?" diye sordu. Birbirlerine, sonra botlarına baktılar. İçlerinden biri 20 metreden daha uzakta olmasına rağmen yükleme rıhtımından uzaklaşan bir kamyonla özellikle ilgileniyor gibiydi. Elliot'ın dudaklarında bir gülümseme belirdi. Mavi yakalı işçiler dayanışmalarıyla ünlüydü ve o da bunu takdir ediyordu. "Kayıp bir çocuğu bulmamıza yardım edebilecek önemli bir tanık," diye açıkladı. Onlara Kirsten'in güzel ve net bir resmini gösterene kadar telefondaki resimleri kaydırırken, "eminim onu bulmamıza yardım etmek isteyecektir," diye de ekledi. Adamlardan biri, "hey, aradığın kişi Hazel Fuentes," diye yanıt verdi. "Şurada, yeşil ışığın olduğu yerde. Orası bizim dinlenme odamız." Elliot şapkasına bir kez daha dokundu. "Teşekkürler." Üzerinde "personelden başkası giremez" yazan yeşil ışıklı bir tabelanın olduğu kapıya doğru hızla yürüdü ve kolu tutmak üzereyken Hazel elinde yanmamış bir sigarayla binadan dışarı çıktı. "Bayan Fuentes," diye sordu Elliot. Kadının gözlerini bir korku kıvılcımı aydınlattı. "Evet," diye yanıtladı. "Kim bilmek istiyor?" "Franklin County Şerif Ofisi'nden Dedektif Elliot Young." Rozetini gösterdi ve cesaret verici bir şekilde gülümsedi. Kadının korkmasını istemiyordu ve soruşturmayı yürüten dedektif olarak gülümsemenin kaş çatmaktan daha çok işe yaradığını biliyordu. "Kirsten Humphrey'i arıyoruz," diyerek ona fotoğrafı gösterdi. Kadın gülümsedi. "Hah, bana gerçek adını vermiş," diye fısıldadı kendi kendine. Sonra dikkatini Elliot'a çevirerek, "bunu yakabilir miyim?" Sigarayı hafifçe titreyen parmaklarıyla yaktı ve içtenlikle içine çekti. "Sor bakalım." Kayıtsızlığı ifade etmeye yönelik el hareketine rağmen korktuğu gözle görülebiliyordu. "Bu kızı 5 gün önce kamyonuna aldın değil mi?" Sigarasından bir nefes daha çekerek havaya nane aromalı bir duman bulutu gönderdi. "Dinle, bir avukata ihtiyacın var mı?" 11. ayrımın sonu. Sayfa 106.